Podcast dinle.
Herkese merhaba. İki Kafa programındayız arkadaşlar. Bizi şimdi belki bir Marmaray seyahatinde, belki bir metrobüs yolculuğunda dinliyorsun. Ben de olabildiğince benim yaşamımda da bir etkisi olmuş ve alanında uzman, medyatik isimlerle veya akademik anlamda da bir şeyleri ispatlamış insanlarla bir araya gelip söyleşiler yapmaya çalışıyorum. Şimdi yanımda sevgili Mine Ayman var. Kendisi hem radyocu kimliğiyle hem de astroloji anlamında yıllardır sürdürdüğü başarılı projelerle pek çok hem dijital mecrada hem de yazılı basında yaptığı işlerle kendini kanıtlamış biri. Merhaba Mine, hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok iyiyim, süperim. Soğuk, karlı bir günde buluştuk.
Evet, gerçekten.
Sohbetle birlikte daha da güzel olacak her şey.
Evet evet, ben de ona inanıyorum. Senin samimiyetin her zaman özel, güzel.
Zaten
rica ederim. Konuk aldığın kendi programındaki insanlarda da bunun, yani yüz yüze görmesek bile radyo programları özelinde söylüyorum, İnsanların oradaki ses tonundan o doğallığı aldıkları kesin. Sohbet de zaten kendiliğinden akıyor.
Evet, çok güzel akıyor. Zaten programın adı En İyi Konu Sohbet.
Değil mi?
Yıllardır yaptığım bir program. Çok eski, yani 2000 yılından beri yaptığım bir program aslında. Konuk programı olarak bence de çok doğal bir program, çok sıcak. Ben içimden geldiği gibi konuşuyorum, çok kasmadan. Ve konuklarımız da ilk başta biraz, hani yeni tanıştıklarım mesela, biraz heyecan ya da kasılsalar da sonradan çok rahatlıyorlar ve program bitmesin istiyorlar. Hani önce bir, hani bitse de gitsek, hani bilmiyorlar programı hemen, hani bir ciddileşiyorlar ama sonra o kadar güzel akıyor ki sohbet. Daha bunu bugün yaşadım. İşte ikilemi ya. Konuk aldım ve ilk başta böyle biraz daha ciddi başlayıp sonra çok daha eğlenceli bir hale geldi. Ve bitmesin, çok iyiyiz, biz süperiz dediler ki gelen her konuktan bu tepkiyi almak beni çok mutlu ediyor, şaşırtmıyor da, çünkü gerçekten de samimi, güzel ağırladığımı düşünüyorum konuklarımı.
Evet, yani o çok belli zaten. Peki bu En İyi Konu Sohbet, zannederim programın astroloji ağırlıklı olmasından sonra mı konuldu? Daha önce Mineciğim adını ben biliyorum çünkü.
Mineciğim daha sonradır aslında. Şöyle, ilk En İyi Konu Sohbet aslında İstanbul FM'de ortaya çıktı. İstanbul FM'in 2000'li yıllarında, hatta daha da eski ya, bir dakika, 98 ben İstanbul FM'deydim ve şu an artık İstanbul FM'de program da yapılmadığı için, sadece bir müzik radyosu olduğu için, hani bilmiyorum ismini söylemede bir sakınca var mı?
Hayır, tabii ki.
Yani 98 yılında İstanbul FM'deyken bulduğum bir addır En İyi Konu Sohbet. O kadar eski bir isim. Sonrasında bu ismi başka radyolarda da kullandım ama Best FM'de Mineciğim olarak hayata devam ettim. Yani orada Mineciğimlik başladı. O da yıl 2007. 2007'de Mineciğim doğdu. Astroloji orada başladı. Yani astroloji hep vardı ama yayın adına Best FM'de pik yaptı ve yaklaşık 5 sene o Mineciğim programı devam etti. Zaten ben oradayken Posta Gazetesi'nden Mehmet Coşkun Deniz beni keşfetti. Yayınımı dinleyerek, "Mine bizde yazsana, ne güzel anlatıyorsun astrolojiyi, pratik, popüler, tatlı, kolay. Hani bize de böyle tatlı tatlı yazar mısın?" dedi ve ben posta.com.tr de yazmaya başladım. Sonra çok tutunca beni gazeteye de geçirdi. Posta Gazetesi'nde de hafta sonu ekinde Pazar Postası'nda yazmaya başladım. Bayağı bir süre.
Aynı dönem, yani 3 yıllık süreç içinde.
Hayır, 2009 gibi falan başladı sanıyorum. Önce internet sitesiyle başladı. Sonra gazete geldi. Sonra gazete ek yayından kaldırıldı. Biliyorsun basında, yayında böyle şeyler olabiliyor. Ekler kalkıyor, geliyor, ediyor.
Karnavaldan bahsediyorsun galiba.
Evet.
Posta Gazetesi eki.
Bir de pazar eki vardı.
Pazar
ayrıca
eki, evet,
pazarda ekstra vardı. Karnavalda yazıyordum. Bravo, bak sen benden daha da iyi hatırladın. Bir de pazar bölümünde yazıyordum. Ekstra özel pazar bölümünde astrolojik aylık yorumlar falan da yapıyordum. Tabii gazetenin eki kalkınca benim o köşe kalkmış oldu. Ama posta.com.tr devam etti. Ben tam 10 yıl boyunca
10
postaya
yıl.
Yazdım. Tabii. Wow, çok... Bayağı çok uzun bir süre hakikaten, gerçekten. Yani... Sağlam yazmışım yani. Sonra da son bir yıldır CNN Türk'e transfer olmuş durumdayım. CNNTürk.com.tr'de yazıyorum. Orada hem yazıyorum hem videolarım yayınlanıyor. Ve CNNTürk.com adresinde en çok okunan köşenin benim olduğunu söylediler. Videolarımın çok izlendiğini
çok
söylediler.
Zaten bariz, hemen bir saniyede raporlayabilirler onu.
Evet,
çok güzel
yani
bir şey.
Ben de mutluyum bu yüzden.
Güzel bir hediye, evet. Bence de bir
çok
yayıncı
keyifliyim.
İçin.
Tabii evet. Tabii yani astroloji aslında çocukluğumdan başlayan bir şey. Yani ben 7 yaşında gazetelerdeki o burç köşelerini okuyan kişiydim.
Bak bu medyada yok mesela. Bunu bulamadım araştırmalarım sonucunda. Ben biraz da böyle çok da araştırmıyorum açıkçası. Söyleşi
yayında
yapacağım
çıksın doğal
insanı.
Diye,
evet evet, yani bunu senden duymak şu anda özel hissettirdi.
Yani 7 yaş çok küçük. İşte onu diyorum, baya ben ufacık bir çocukken gazeteyi evet. önüme alıp burçları okurdum. Hatta halamla da kritik yapardım, bak burçlar falan diye. Orada beni çekti. Yani bayağı çocukken 6-7 yaşında gazeteden beni burçlar çekti. Sarıldım onlara, yani bayıldım o 12 burç kavramına. Ki gazetelerdeki o kısa kısa yorumlar çok basit ve hani çok da ya tutarsa biraz da bakıldığında, hani çünkü herkesin kişisel haritasındaki yorumlar çok daha kıymetli.
Kesinlikle.
Bir de böyle yazılı küçük küçük o günlük burçlardan ziyade genel yazılar, genel haftalık yazılar, haftalık yorumlar ve yükselen burca göre yapılan yorumlar çok daha kıymetli. Yani çocukken bayağı beni o 12 burç çekmiş, astroloji çekmiş. Sonra yaş büyüdükçe evet. ciddi ciddi astroloji kitapları okumaya başladım. Astroloji seminerlerine gittim. Çok daha önemli astrologların seminerlerine katıldım. Ve sonrasında çok önemli yine astrologlardan dersler aldım. Ki
hep Türkiye'de oluyor
tabii
bunlar,
tabii,
değil
Türkiye'de
mi?
Tabii tabii Türkiye'de oluyor.
O zaman online eğitimler var mıydı? Online bir eğitim
ben
de aldın mı?
Ben yüz yüze aldım eğitimleri. Hep online eğitimi açıkçası hiç ilgimi çekmiyor. Ve ben online evet. eğitim hiç almadım. Online eğitim de vermek istemedim ki bana vermem için teklifler de geldi. Ben online'ı çok süper bulmuyorum. Yani hani astrolojiyi anlatmak, öğretmek online. Bence her türlü öğrenim yüz yüze ve pratik yaparak daha... Ya ben öyle istiyorum, ben öyle seviyorum. O yüzden de o zamanlar zaten pandemi yoktu, bir sıkıntı yoktu. Ben eğitimimi aldığım zaman 10 yıl önceki... Yani zaten astroloji bildiğim halde ekstra eğitim aldım. Devrim Dölen ve Devrim Yılmazer diye hocalarım var. Çok üstadlardır, İzmir'de yaşıyorlar ve popüler kültüre de karşılar. Sadece hani işlerini yapıyorlar sadece. Ders veriyorlar, evet. hocalık yapıyorlar ve kendi alanlarında çok pirler zaten, uzmanlar. Onları bilen bilir yani, astroloji dünyasında önemli isimleri. Benim hocalarım onlardı. Fakat tabii ben zaten astrolojiyi biliyordum. Onlar da ekstra bilmediğim şeyleri öğrettiler.
Ve yani, akademik tarafını.
Tabii akademik tarafı daha detaylı, daha özel şeyler, daha hani benim de bilmediğim şeyler, enteresan, daha ezoterik şeyler vesaire, daha astrolojinin derinlerine indim. Tabii ki pratiğim artmış oldu, bilgim artmış oldu ve zaten sonrasında da yani aslında kitaplarla bu işi öğrendim. Diyebilirim. Gerçekten kitapları okuyarak astroloji öğrendim. Sonra üzerine dersler geldi. Sonra da sertifikalarımı falan aldım ama bunlar zaten formaliteydi. Yani sertifikanızın olması olmaması önemli, olan biliyor musunuz? Yani
o önemli, hani, evet.
Yoksa ne sertifika alanlar var, ne eğitim aldım diyenler var ama hiçbir şey bilmiyorlar. Ne açı hesaplayabiliyorlar, ne evi biliyorlar, ne yorum yapabiliyorlar ama neye ders aldım, hemen astrolog oldum. Astrolog olmak öyle kolay bir şey bence olmamalı. Gerçekten de evet, eğitim gerekli ama doğal yetenek daha önemli. Bence astrologluk asıl içeriden geliyor mu? Doğuştan yani geliyor mu? Bir his var mı? Bir şey var
evet,
mı yani?
Evet, bir hissetmek de önemli değil mi? Sadece
tabii
bilgiyle
ki,
olmuyor
ki.
Herhalde.
Ben sadece bilgiyle baktığımı düşünmüyorum. Ben de harita yorumluyorum. Kişisel danışmanlık veriyorum. 6 aylık bakım şeklinde harita bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Haritayı inceliyoruz doğum tarihine, saatine göre. İşte hem kişisel analiz yapıyoruz haritayla ilgili, hem işte önümüzdeki 6 ay ne gibi kehanetler var gibi tahminde bulunuyoruz. Ama bunlar sadece açılarla, evlerle olacak bir şey değil. Tabii ki oralara bakıyorum ama o arada içime de bir şeyler doğuyor. Yani biraz hani medyumluk demiyorum ama evet. psişik bir taraf gerekiyor. Hani medyum olun da öyle astrolog olun demiyorum. Kesinlikle astrolojiyi teknik olarak öğrenebilir isteyen herkes. Açıları, evleri, gezegenleri, sembolleri. Bunları ilk başta bunları sağlam bir şekilde öğrenmeniz lazım. Ama sonrasında da içinizde özel bir güç yoksa, özel spiritüel bir şeyler yoksa, içinize bir şeyler doğmuyorsa, yani o açıları dümdüz yorumlamak da yetmez. İçine biraz sizden de bir şey, bir öngörü katmak lazım. Çünkü açıların da birçok anlamı olabilir, evlerin birçok anlamı olabilir. O anda siz ne hissediyorsunuz? Doğru yönlendirmek lazım baktıran kişileri.
Hissi kalbe vuku evet, durumu şart yani,
ben,
yani kişi.
Bence olmalı. Yani sırf teknikle harita bakan bence yetersiz kalır. Bir yerde kısıtlı kalır. Evet, yanlış belki bir şey söylemez ama eksik bir şey söyleyebilir. Sırf açı ev hesabıyla bence bu iş olmaz. bana
Peki,
göre.
Peki şöyle bir şey yaşadın mı hiç? Yaşamışsındır da hani en ilginci neydi acaba? Yani yeter artık, hani çok kötü yorumladın, duymak istemiyorum bundan sonrasını gibisine. Yok. Böyle yıldız harita analizlerinde öyle bir şeyler
yani
yaşıyor musun?
Yani açıkçası kötü bir şey duymak istemeyen ya baktırmıyor. Çünkü kötü bir şeyler çıkar. Her zaman çıkar. Ya hayatımız dört dörtlük ve süper mutlu olamaz.
Olamaz.
Yıldız
tabii.
haritası yorumunda da her şeye hazırlıklı olmak lazım. Mesela ben kendim de kendime bakıyorum.
Aa,
bir zamanında
öyle...
tabii ki.
Olabiliyor.
Tabii
ama
ki.
O hissi, yani his tarafı yoktur tabii.
Onu söyleyeceğim.
Tabii.
Kendime tabii ki bakabiliyorum ama etki altında da kalınabildiği için arada da mesela çok güvendiğim astrolog arkadaşlarıma sen de beni yorumla. Ben sana bakayım, sen bana bak gibi. Çünkü etki altında kalabiliyorsunuz. Kendiniz için daha iyisini istiyorsunuz. İşte o etki altında kalmamak için, objektif olabilmek için bazen ben de güvendiğim astrolog dostuma, arkadaşıma baktırabilirim. Ama ben kendim düzenli olarak zaten haritamı inceliyorum. Zaten faydası olmasa oturup da her gün kendime de bakmam. Aslında astrolojiyle yaşıyorum. Yani sadece ben astrolojiyi insanlara sunmuyorum. Kendim için de seviyorum ve kendim için de hayatımda kullanıyorum ve faydasını da çok fazla görüyorum. O yüzden onu söyleyeceğim. Yani evet. Harita baktırmak isteyenler kötü şeylere de hazırlıklı olmalı. Çünkü bütün 6 ay boyunca her şey süper iyi olamaz.
Tabii,
mutlaka
tatsız hayat.
Şeyler de çıkar. Ancak şöyle bir şey olabiliyor bazen.
Nasıl?
Ya işte çok kötü bir şey görürsen, hani söyleme gibi bir rica olursa, orada bir hassasiyet varsa tabii ki orayı deşmem. Yüzeysel geçerim ama gördüğüm şeyi de hiç söylemeden de geçemem. O da benim misyonuma uygun değil. Yani sonuçta bunu profesyonel bir iş gibi yapsam da bir misyonum da olduğunu düşünüyorum. İnsanları doğru yönlendirmek, uyarmak. Astroloji çünkü uyarmak için var bence. Tiyolar vermek, uyarmak, doğru yönlendirmek, kötü zamanları söylemek ki o zamanlara dikkat etmek, iyi zamanları söylemek ki orada daha da cesur olun, harekete geçin, bir şeyler yapın diye. Çok hassas biri eğer bana harita baktırıyorsa o zaman da çok derine inmeyebilirim. Duymak istemiyorsa kötü şeyi yüzeysel geçebilirim ama hiç söylemeden olmaz. Bu etik değil. O zaman baktığınız şeyi, gördüğünüz şeyi söylemeyince sorumluluk olarak yani.
Sorumluluk. Onun vicdanı var tabii.
Vicdanı var yani.
Onun ağırlığı sana geçecek.
Evet, ben niye onu taşıyayım? O yüzden de ama hiç öyle özellikle de çok kötü bir şey görürsen söyle diye söyleme diyen, yani bilmiyorum, o kadar hassas danışanlarım olmadı. Olmasın yani. O kadar hassasiyete gerek yok. Hayatta çünkü her şey olabilir.
Evet.
Zaten bu arada ben de daha yumuşatarak da söylüyorum. Çok kötü bir şey görsem de bak burada dikkat et diyorum. Şu olabilir işte, ne bileyim, kazalara dikkat et. Kavgalara dikkat et. Eşinle, sevgilinle problem olabilir. Bak kavga görünüyor, dikkat et gibi. Ama bunu söylediğimizde hafif atlatabiliyor. Yani kazalar kaçınılmaz.
Gardını almış oluyor kendince.
Tabii Allah korusun bir kaza, bela, bir şey varsa onu bir şey yapamayız. Ama ve lakin mesela ilişkisiyle ilgili çok da faydasını gören danışanım var. Diyorum ki bak çok kötü açılar. Birbirinize girersiniz sevgilinle. Ayrılmak istemiyorsan sus.
Hep bir açıdır.
Konuşma.
Bu gezegenler, yıldızlar
tabii.
olayı. Peki
tabii.
bir şey soracağım. Çocukluğumdan 7'den itibaren dedin. Bilim kurgu Jules Verne tarzı okumuş
evet,
muydun?
Her zaman.
Acaba oradaki gezegenlerden hayranlığın evet. mı acaba oraya adapte oldu? Nasıl oldu yani?
Benim bir kere çocukluğum çok kitap okuyarak geçti. Şu anda okuyamıyorum ve çok üzülüyorum. Yani çocukken bayağı çok büyük bir kitaplığım, yani sağ olsun babam bir sürü kitap almıştı kardeşimle bana okuyun diye.
Ne güzel.
Ben deli gibi okuyordum. Harika. Kardeşim o kadar okumazdı mesela. Bayağı kitap kurduydum. Bayağı o yaşlarda ansiklopedi falan okuyordum. Oxford ansiklopedilerini falan okuyordum böyle. Hayvanlar alemi de çok ilgimi çekiyordu. Ayrıca böyle fantastik kitaplar ya da işte bilim kurgu uzayla ilgili kitaplar. Hatta Tanrıların Arabalarını çocuk yaşta okumuş kişiyim. Yani muhteşem bir kitaptır. Hala da kitaplığımda ve herkes de bence okumalı yani. O klasiklerden biri. Hele de böyle uzaya, bilim kurguya merak varsa %100 okunması gereken bir kitap ve kültür de zaten. Mesela Tanrıların Arabalarını kaç çocuk okur bakıldığında? Ben çocukken onu okuyordum. Ya da ama ne bileyim Martılar Adası'nı da okuyordum ya da Forsa'yı da okuyordum. İşte böyle ya kitap çok çeşitliydi kitaplar.
Ömer Seyfettin. Hepsi yani çocukluktan itibaren. Çok, hepsi. Daha çok yabancı yayınları.
Daha çok yabancı yayınları okuyordum. Ama mesela Çalıkuşu'nu da okudum tabii çocukken yani. O da çok etkilemiştir beni Çalıkuşu. Evet. Türk eserlerinden de tabii ki çok iyi eserler var. Ama daha çok yabancı ağırlıklı. Ve biraz daha böyle pipi Benim en sevdiğim kitaplar Pippi Uzun Çoraplı Kız serisiydi. Bayağı döndürüp döndürüp o kitapları. Ya ben sanıyorum biraz hafif uzaylı, hafif böyle çılgın, fantastik biriyim. Yani öyle şeyler daha çok ilgimi çekiyor.
Evet, renkli.
Renkli, güzel, ilginç, farklı, biraz daha böyle işte büyüler, sihirler, öbür dünyalar falan. Hani bunun fantastik kısmı tabii ki. Yoksa bu hayattaki büyücülerden bahsetmiyorum. Çok da karşıyım hatta öyle şeylere. Ama böyle sihirden, sihirli filmlerden çok hoşlanıyorum. Harry Potter'lar, Yüzüklerin Efendisi.
Fantastik serileri.
Bayılıyorum yani öyle şeylere. Ve çocukken de Pippi Uzun Çoraplı Kız'ı okuyordum ki tamamen fantastik bir kitaptır aslında. Bayağı hayallere dalıyordum o kitapları okuyup. İçine giriyordum, yaşıyordum yani.
Ne güzel, mutlu da bir çocukluk geçirmişsin.
Aslında çok mutlu bir çocukluk diyemem. Şu anlamda diyemem. Bayağı aslında yalnız bir çocuktum. Yani evin içinden çok da çıkmayan, kardeşiyle aynı evin içinde ama kardeşiyle çok da oynamayan. Yani ben kendi dünyamda kitaplara gömülmüş, kardeşim kendi dünyasında oynayan, arada bir birlikte oynayan, çok sokağa böyle titiz bir anne, çok sokağa çıkmayan, ay kirlenirsiniz, ay düşersiniz, biraz böyle aslında üzerine titrenen bir çocukluk.
Pamuklar içinde.
Pamuklar neredeyse içinde ama işte kendi kendine hayal dünyam, bebeklerim, bilmem ne, onunla yemek kitaplarından, yemek tarifi kitaplarından oturup o yemekleri yapardım ben. Kağıt malzemelerden, bunlar şu malzeme deyip falan.
Üretkenlik o dönemden başlamış.
İnanılmaz bir hayal dünyam vardı ve bence çocukken evet kendi dünyamda çok eğleniyordum. Şu an keşke öyle olsam.
Niye? Yalnızken insan mutluysa hiçbir şeye ihtiyacı yok aslında.
Çocukken süperdim ben. Şimdi artık hayat şartları mı diyelim. Artık o kadar yalnızlıktan keyif almıyorum. Daha sosyal, daha arkadaşlarla, daha sevdiklerimle olmak istiyorum. Büyüdükçe böyle sanki korkular ortaya çıkıyor. İşte bunları yok etmek lazım. Kendim için de bunlarla ilgileniyorum, çalışıyorum. Yalnızlığın gücü ayrı bir güç ama çok da kimse yalnız kalmasın ya.
Kalmasın yani, tabii.
Çok da yalnızlığı desteklemiyorum. İnsan, bu pandemi döneminde evet, de çok yalnız kaldık. Herkes biraz yalnız kaldı yani ara ara. Hani aile, yoğun bir aile durumu içinde olmayanlardan bahsediyorum. İşte yalnız yaşayanlar, bir şekilde bekar olanlar.
İzole olduk.
İzole olduğumuz durumlar oldu.
Çok izole.
Ben çok yalnızlığı açıkçası sevmiyorum ama çocukken halimden çok memnundum. Hani mutlu bir çocukluk derken kendi dünyamda mutluydum. Yoksa çok böyle süper her gün oyunlar, zıp zıp dışarıda çoluk çocuk, öyle bir şey. Bir dönem orayı da yaşadım ama. Sonra bir dönem bir özgürlüğüme kavuştum. Anneden aldık izinleri. Bu sefer de sokak çocuğu oldum. Her gün sokakta, her gün oyun.
Site hayatı mı, mahalle hayatı mı?
Ben mahalle hayatında büyüdüm.
Mahalle
hayatı. Evet, mahalle içinde çoluk çocuk, böyle yakar toplar, ip atlamalar, seksekler, bisikletler. Yaşadım onları.
Yaşamak lazım.
Bir ara bir veto yedik anneden. Çıkamazsınız, yapamazsınız, evde oynayın falan. Sonra onu kırdık zamanla kardeşimle birlikte. Sonra sokakta, bu sefer de eve girmiyorduk. Sabah 9, akşam 9 sokakta.
Sosyalliğin tadı alındı yani, o dönemde.
Sonra da orada da uçtum gittim herhalde hani ondan sonra.
Televizyon anlamında bir şeyler var mıydı? Hani dizi var diye biliyorum ben bir dönem.
Ya ben
çünkü oyunculuk eğitimi var bildiğim kadarıyla.
Var. Oyunculuk eğitimim de var, diksiyon eğitimim de var. Diksiyon eğitimim
rahmetliden
Toron Karacaoğlu, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Yani ben zaten 13 yaşında radyocu oldum.
Evet.
Mahalle 13. radyosunda başladım.
Yerel
12
radyoda
bile
başladım.
Olabilir, emin değilim. Evet. 12-13 o aralar yerel radyoda, mahallemizin radyosunda başladım.
O programda çok tutmuştur eminim.
Çok, mahallede evet, gayet hemen ünlü, okulda ünlü oldum falan, popüler oldum. O okul hayatında tabii lisedeyken ben hem okula gidiyor hem akşam yayın yapıyordum okul sonrası falan. İlk başta çocuk sesimle başladım.
Nasıl bir zaman yönetimi daha o dönemde?
Ya evet, o zaman da hep organizatör. Yani her şeyi boş durmayı ben o zaman da hiperaktif. Şu anda da hala bir şey değişmedi. Hala birçok işle aynı anda uğraşıyorum. Yani ben 13 yaşında zaten radyo işlerine başladım. Alaylı diyoruz biz buna. Çünkü radyo televizyon okumadım. Ben halkla ilişkiler mezunuyum. Keşke radyo televizyonda okusaydım tabii ki. Ama yani okusaydım da bundan daha fazlası zaten olamazdı diye düşünüyorum. 13 yaşından bir radyocuyum. 28. yılım. Birçok ulusal radyoda çalıştım. Yerel radyo, mahalle radyosuyla başladım. Yerel radyoya, bölgesel radyoya diye devam etti. Sonra ulusal radyolar geldi.
Çok güzel.
İşte İstanbul FM, Best FM, Radyo Turkuaz, Radyo Müzik, şu an Radyo Trafik oldu orası. İşte Lokum FM, şu anki Joy Türk, Radyo Viva, ondan sonra TRT FM. Kariyerimin en özel anlarından biri de TRT FM'di.
TRT'de evet, 3 yıl mı sürdü?
3,5 yıl. Hem TRT FM hem TRT Kent Radyo'da çalıştım. O da benim için bir gururdur. Çünkü TRT FM bence mesleğin en ciddi, en ağır, en...
Tabii saygınlık anlamında ve öğretinin zenginliği anlamında.
Eskilik ya, ilk TRT FM'dir ya.
Kesinlikle.
Ya ilk radyo. Evet. Dolayısıyla yani ilk radyoda program yapacağım aklıma gelmezdi. Çünkü TRT daha normalde ciddi, katı, dışarıdan eskiden yayınlar olmuyordu. Sonra bize bir özel yayıncılara fırsat sağlandı. Hayatımdaki gururlardandır TRT FM mikrofonunda. TRT FM'de kadrolu, hani yayıncı olmadığım halde dışarıdan yapımcı olarak program sunmuş olabilmek. TRT Kent Radyo'da 3,5 sene, TRT FM'de de 6 ay kadar konuk programı ağırladım.
Çok
İşte
güzel.
Oralarda da En İyi Konu Sohbet yeniden hayat buldu. Yani hani sormuştun ya, Milliyetçim, evet, evet. Best FM dönemiydi. İşte Burcu Özel şarkılar çaldım vesaire. Bunları daha önce İstanbul FM'de de yapmıştım 98'li yıllarda. Sonra tekrar Best FM'de hayat buldu. Mineciğim, evet. Hala mineciğim ama şu ara mineciğimi çok kullanamıyorum. En İyi Konu Sohbet devam ediyor hayatımda. Şeyi sormuştun, hani radyo, mahalle radyosu.
Evet, yerel radyo.
İlk öyle başladım, alaylı. Sonra evet. Eğitimimi sordun. Eğitimim var tabii dedin, oyunculuğa bağlayacağım şimdi.
Evet.
Aslında zaten ben eski radyocuyum, alaylıyım. Kendim zaten çok şükür hani bir yerlere geldim, yaptım, ettim ama yine de eğitim şart dedim. Allah rahmet eylesin. Toron Karacaoğlu'ndan Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldım.
Galatasaray'daki Pera Sanat.
Şu an Galatasaray'da mı? Ben o bayağı da... Beyoğlu'ndayken
Beyoğlu,
gidiyordum.
Beyoğlu, yani Cihangir'in
evet,
girişindeki
aynen.
Sağdaki
giriş,
yer.
Beyoğlu, evet. Aynen. Orada derslerimi aldım.
Harika.
Toron Karacaoğlu da bana zaten her şeyi neredeyse bildiğim için, tabii derste de insanlar bir sinir oluyordu bana, bu kız buraya niye gelmiş zaten sunucu şeklinde, ama ben işte o sertifikayı almak istedim, olsun elimde dedim. Tabii ki Toron Hoca'dan öğrendiklerim oldu, Allah rahmet eylesin, ama ben dediğim gibi profesyonel sunucuydum zaten o dersleri alırken ve Toron Karacaoğlu bana şunu dedi: sen oyunculuk yapmalısın, oyunculukta süper bir yeteneğin var, hani sen zaten sunucu okey, sunucu çok iyisin. Bence oyunculukta da çok başarılı olursun. Aa öyle mi diyorsunuz Toron Bey falan, ki derslerde de biraz bize tiyatral dersler de verirdi. Kendisi çok da iyi bir tiyatro oyuncusu olduğu için
tabii
aynı zamanda.
Tabii kökeni zaten tiyatro.
Bana tiyatro Arka. Yapmalısın, oyunculuk yapmalısın dedi. Ben aa evet neden olmasın falan deyip sonra kendimi setlerde buldum. Birçok dizide bölüm oyunculuğu, işte özel tip karakterleri falan oynadım. Ufak tefek rollerde de çok oynadım. Yani bir set tozu yedim.
Evet.
Yani bayağı bir
o önemli.
Küçük küçük rollerde böyle saatlerce o setlerde donarak bekledik soğukta, uzun sürelerde ve sonra ben çok sıkıldım bu durumdan. Çünkü ben hep başarı odaklı biriyim. Hani öne çıkmak, başarılı olmak, hani böyle çok yarım yamalak sevmiyorum. Baktım ki öteye gidemiyorum. Yani sıyrılamıyorum ben. Ana kasta olmalıyım. Yani yan rolde olsa, ufak bir rolde olsa daha dolu dolu bir şeyler yapmalıyım oyunculuk adına. Başarıya açım galiba. Çok ufak şeylerle çok yetinemiyorum. Aa dedim olmuyor. Peki eyvallah. Hani bu arada oynadığım her rolde de çok da güzel hakkını verdim. Hani güzel eleştiriler de aldım. Fakat doğru yapımcıyı mı bulamadım? Doğru menajerimi bulamadım? Doğru
zamanlama.
Ajansımı
evet.
bulamadım?
Şans.
Dünya kadar da dizide bölüm oyunculuğu yaptım. İşte Şöhret dizisi. Türkan Şoray'la oynadım ya Cemile'de. Yani Türkan Şoray'la birebir rolüm var. Uğur Yücel'le birebir rolüm var. Hırsız Polis dizisinde.
Hırsız Polis'i ben izledim tamamını.
Ya,
şimdi oraya gelecektim.
Üç bölümde falan vardım
evet.
orada. Yabancı Damat'ta oynadım. Hep böyle
hep
doktor rolleri.
Hep de başarılı
rolleri.
İşler yani.
Aslında
hem de büyük
ama
isimler.
Ama hep küçük roller. Yani evet. Çok o sıyrılamamak beni rahatsız etti. Kimse de elimden tutmadı. Tek başıma mücadele nereye kadar? Bir yapımcı, bir menajer bir şey keşfettim. Edemedi. Ama mesela Parmak İzi diye bir realite dizisi vardı, hatırlar mısınız, polis kayıtlarından. Bu Arka Sokakların ilki aslında.
İlk versiyonu.
İlk versiyonudur. Show TV'de yayınlanıyordu Parmak İzi. Mesela ben orada 2-3 bölüm başrol olarak oynadım. Bayağı bir bölüm benle geçti ve başrolde oynadığım diğer kişilerden biri de Eser Yenenler'di. Ben bayağı Eser Yenenler'le Parmak evet. İzi'de başrol oynadım ve bu kaydı hala bulamıyorum. Kaydı arıyorum. Bayağı benim başrolüm var. Eser'le, ki Eser ne kadar popüler oldu, başarılı oldu. Örnek o bölümü bulamıyorum. Benim de kendi oyunculuğumu da izlemek istiyorum.
Yani değil mi?
Bulamadım hala. Arşivlerden bulmaya çalışıyorum.
Kendisinde var mıdır acaba?
Bilmiyorum.
Eser.
Eser'le bir daha bir araya gelmedim. Ben o zaman Eser'i ciddiye almadım falan deyip. Hani o zaman tabii ünlü biri değil, ben de değilim. Ama hani normal oynuyoruz. İş bitti, bay bay. Hani bir daha hiç görüşmedik. Ben bilseydim Eser'in bu kadar popüler olacağını.
Alanında ilerleyeceği.
Yani, evet. Çok güzel bir anımız varmış meğer, haberim yok ve bulamıyorum o kaydı. Show TV arşivinden bulmak lazım. Bakalım çözeceğim onu da inşallah bulacağım. Dediğim gibi sinema filminde de oynadım. Cemal Hünal'ın Günce sinema filminde. Onu. Küçük bir rolüm var. Ambulansta ambulans doktoruyum falan ama yakışır. Anı.
Yakışmıştır beyaz
genelde
önlük.
Genelde bu küçük rollerde biliyorsunuz ki hep evet. Doktor rolleri veriyor.
Harika.
Doktor, hemşire. Aliye'de oynadım hemşire olarak. Beni görüp abi Mine sen misin diye mesaj atanlar var. Tekrarları yayınlanıyor ya. Ben unutmuşum artık. Ya sana benzer birini gördüm. Sen misin benim deyip böyle şeyler de olabiliyor.
Sana benzeyen biri daha var. Ben yabancı aktrislerden keşfettim.
Kim?
Juliette Binoche.
Aa çok güzel kadın yani, ya teşekkür
o
ederim.
O sana benziyor bence.
Teşekkür ederim çok sağ ol. Bir şey yani, söyleyeceğim efsane evet. Bir Fransız oyuncudur çok severim.
Evet.
O kadar benziyor muyum bilemedim
bence,
ama
yani,
keşke yani.
Göz çevresi, burun yapısı, dudak yapısı çok benzetiyorum. Çünkü ben çok onun bir filmini bir Steve Carell'la oynadığım Dan in Real Life. Bizde Şamar Oğlanı diye isimlendirmişlerdi. Tavsiye ederim.
Acaba? Ben çikolatayı çok severim. Boştu. İngiliz hastayı çok severim evet, falan evet. Ama onu dediğini bilmiyorum.
O filmde de mesela çok hoş bir içerikte, iyi bir kurguda rol almıştı. Steve Carell'la da iyi bir partner olmuştu yani. Tavsiye
bakalım.
Ederim.
Süper. Ara ara birilerine benzetiliyorum. Bir de bu Netflix dizilerinde de oynayan birilerine benzetiliyorum falan. Bir polisiye bir dizide birine benzetilmiştim. Adını tabii ki hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ara ara yüz hatlarımdan herhalde. Hande Yener'e çok benzetiliyorum.
Hande,
bir de böyle bir durum
Hande
var yani.
Yener'in,
Hande'yi de çok seviyorum
yani
Allah'tan.
Ben gerçek hayatta bir kez gördüm. O da bu yaz Kuruçeşme Arena'ya yeğenimle gitmiştik. Orada yakından görmedim. Sahnede hı-hı. gördüm. Ama ses tonu, konuşma tarzı zaten hani şey hala kızı, teyze kızı
gibisiniz
bence.
Gerçekten öyle ya.
Çok benziyorsunuz.
Çok da seviyorum.
Geçenlerde yine konuk aldın.
Evet aynen konuk da aldım evet. Yani sağ olsun hani güzel de bir iletişimimiz var evet. Yakında onun haritasına da bakacağım buluşacağız falan evet. Yani o da meraklı astroloji.
Enerjiyi anladım. İyi kullanan hayatına iyi adapte etmiş insanlar sana zaten yakın olmaması için bir neden yok hani sen evet. Enerji insanısın çünkü.
Evet evet evet enerjiler bir yerde doğru enerjiler kesişiyor. Hande Yener de benim için Türk pop müziğinin en iyi kadın sesidir. Bana göre bir numaradır. Gülşen'i de çok severim ama herhalde bir numaram Hande, iki numaram Gülşen diyebilirim. O yüzden de Hande Yener'le hani bu ses tonu konuşma tarzı biraz benziyor görüntü. Benim hoşuma gidiyor yani gurur duyarım. Çok sevdiğim biri çünkü. Birine daha benzetildim. Bilmiyorum sen benzetecek misin? Bu 80'li City'de kızıl saçlı olan kadına benzetildim. Ne alaka dedim ama bir de böyle bir şey de geldi geçenlerde.
Ana karakter değil.
Ana karakterdeki bu dört kadından.
Sarah Jessica Parker'dan bahsediyorum.
O değil işte.
O değil. Diğer.
Kızıl saçlı, erkeksi olan. Versiyon. Hani böyle erkeksi sert takılan.
Yani çok.
Kısa. Ben de be
maskülen,
ya. Maskülen halimi benzettiler herhalde.
Evet bir dönem senin asimetrik kullandığın evet. Saçlı fotoğraflarını görmüştüm.
Evet evet evet. Oralara
orada herhalde. Belki hani görenler
neyse anımsatmış. Allah'tan hepsi güzel kadınlar sıkıntı yok benzetebilirsiniz problem değil.
Yani zaten sen özel birisin açıkçası kendi
ama
enerjinden.
Ama oyunculuktan yırtamadım Dilhan. Olmadı sıyrılamadım yani. Teklifleri açıyorum.
Daha çok gençsin. Şöyle düşün. Ben ünlüler veya işte aktörler, aktrislerden konuşurken sohbetlerde derim ki Şener Şen de 42 yaşından sonra ünlü oldu.
Gerçekten.
Asıl rolünü buldu.
Doğru söylüyorsun.
Şimdi oradan bakmak lazım olaya.
Ben de 41'im hadi inşallah.
Yabancı dünyada da yani şey sınırlarımızın dışında da Morgan Freeman yine belli bir yaştan sonra hak ettiği yeri buldu oyunculukta, seslendirmede.
Doğru birçok kişi 40'ından sonra fark edilebiliyor. Yani ülkemizde de çok örnek var. Doğru söylüyorsun.
Bir zamanı
yani,
var.
Yaşı yok bunun aslında.
Ya, yani oyunculuğun yaşı yok zaten ve yeteneğin, yeteneğin de var.
Bakmışsın 50'de 60'ımda. Tam böyle yaşlı kadın karakter kadın oyuncusu olmuşum. Belli mi olur yani?
Türk dizilerinde var öyle
var,
örnekler.
Var. Sonradan ünlü olan
tabii,
çok
tabii.
Yaşlı karakter.
Kadın yani yıllarca tiyatroya emek vermiş tam bir emektar.
Kimse tanımıyor. Sonra bir diziyle
sonra
ünlü
bir dizide
oluyor.
Evet. Sonra hep öyle anne karakterleri işte. A annesi karakterleri
ben,
oynamaya
ben
devam
çok
ediyor.
Iyi. A olur yani. Olur.
Mardin, Adıyaman
olur, olur, olur,
bölgesi
olur.
Olabilir.
Sert roller verin bana böyle. Astığım astık kesiyor.
Bence altından kalkarsın gibi mi geliyor?
Cadı rolleri falan verin bana mesela. Fantastik çocuk filmlerinde.
Selena'yı yeniden çekelim.
Yemin ederim tam gibi, Selena. Aynen aynen çok şekerdi. O dizi de güzeldi mesela.
Yani bu deneyimler çok güzel. Hey Ben'de birden çok uğraştığın şey var. Dünya bir oyun bahçesi. Bu sözü de çok severim. Dolayısıyla sen de bunu %100 hayatında yaşayan bir insansın. Peki bu kadar enerjiye yetişmek için bir de kendini backuplamak lazım. İyi uyumak, iyi beslenmek, belki bir egzersiz, rutin rutini geliştirmek kendince? Var mı bir egzersiz rutinin?
Şöyle, iyi beslendiğimi düşünüyorum. Çünkü beslenme dediğin gibi bence de çok önemli. Sağlıklı beslendiğimi düşünüyorum. Çok abur cubur yemem, aşırı tatlı tüketmem, şeker kullanmam. Ondan sonra aşırı yağlı, aşırı yani gayet
öyle, rafine bir.
Rafine tam rafine demeyelim ama bence dozunda. Güzel, evet. Güzel kahvaltımı yaparım. Zeytinim, peynirim, yumurtam bunlar hani ve yeşillik. Ben yeşillik ağırlıklı. Yani her sabah maydanoz, rokalar falan öyle besleniyorum ve bence bunlar faydalı diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki protein ağırlıklı yine. Makarnayı çok seviyorum. Hani riskliyse odur yani. O da bence çok büyük bir problem değil. Makarna candır, makarnacıyım mesela. Yemeklerime dikkat ediyorum. Düzenli ve günde 3 öğün yiyorum. Az ama sık. Hatta aralarda da atıştırmalıklarım böyle, evet, kuru yemişlerim falan. Bence düzgün beslendiğimi düşünüyorum. Onun dışında sigara yok, alkol yok denecek kadar az. Hani çok sosyal gerekirse. Hani bence kötü ya da zararlı alışkanlıkların da az olması vücudu zinde tutuyor, sağlıklı tutuyor. Her gün sigara, alkol içenle içmeyen biri olabilir mi?
Kesinlikle
Allah aşkına
olamaz.
Bence olamaz.
Evet.
Onun dışında yani onların da olmayışı bence bana fayda getiriyor. Hani 41 yaşındayım ama 41 gösterdiğimi düşünmüyorum mesela. O yüzden de çok
yaşsız
mutluyum yani.
Yaşsız insanlardansın sen de. Yaşanmayan kolaylıkla.
Ve eski, evet, dostlar görüyor. Ya Mine diyor, gittikçe daha iyiye gidiyorsun. Hakikaten benim eski fotoğraflarıma, eski hallerime bakıyorum. Sanki daha yaşlı gibiyim. Sanki şimdi daha iyi gibiyim. Ben öyle hissediyorum. Daha sanki görsel enerji, canlılık yani çok
farkındalığımız
şükür.
Farkındalığımız artıyor.
Evet, belki de ondan.
Çağ, onun çağı zaten farkındalık çağı.
Dediğim gibi zararlı şeyleri kullanmadığım için, düzgün beslendiğim için uykuya çok önem veririm. Mutlaka 7-8 saat uyuyorum.
Harika.
Uyumak istiyorum. Yani uykuyu seviyorum. Ha, 8 saatin üstünde hiç öyle de bütün gün uyuyanlardan da değilim ama 7-8 saat benim için gerekli ve faydalı. Uykumu da düzenli alıyorum çok şükür. Onun dışında egzersiz zamanında çok fazla egzersiz yaptım. En son geçen yaz tenis oynuyordum. Fakat geçen yazdan beri oynamıyorum. Yazın sıcaktan hadi kışa başlarım dedim. Kışın da şimdi kolumla ilgili bir sorun yaşıyorum.
Ya geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Kolumla ilgili bir fizik tedaviye başladık 2 haftadır. Hep aynı yöne yatmaktan dolayı kolumdaki, omuzumdaki kasları zedelemişim. Ve oralarda böyle ufak tefek kişisel şeyler çıkmış zedelenmekten. Yani kaslar sıkışmış, bir şeyler olmuş tam bilemiyorum. Dolayısıyla bayağı uyarayım herkesi. Sürekli, evet, aynı kolunuzun üstüne yatarsanız orada bir deforme durumu oluyormuş. Zedelenme durumu oluyormuş. Ben de bunu bu yaşımda öğrendim. Hep aynı yöne yatıyordum çünkü. Orada bir ister istemez bir ağırlık, bir basınç, bir şey, bu tür şeyler olabiliyormuş.
Tabii tabii.
O yüzden aslında en sağlıklısı sırt üstü yatmak. Öyle de yatamıyorum. Ya da yatamıyorsanız yüz üstü yatacaksınız ya da sürekli kol değiştireceksiniz. Sürekli aynı yere
cenin
yatarsanız.
Cenin pozisyonu belki.
İşte o.
Uykuya dalarken özellikle.
İşte öyle, işte sağıma yata yata sağ kolum mahvoldu. Bayağı şu anda fizik tedavi görüyorum 2 haftadır. Fizik tedavi bittikten sonra kolum eski performansına kavuşunca tekrar fitness'a başlayacağım. Yani tenis falan şu an hayal oldu iyice yani.
Tabii,
yakın zamanda
tabii,
olamaz ama evet. Yaza doğru belki yeniden tenis istiyorum. Tenisi seviyorum. Bence çok keyifli bir spor. Fitness yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Şu an ama yapamıyorum. Sadece yürüyüşle idare ediyorum. İşte dediğim gibi vücudumu şu an zorlamamam gerekiyor. Biraz birkaç ay böyle bir dinlendireceğim vücudu. Spor konusunda da aslında hareketli sporları seviyorum. Çok yavaş sporlar beni sıkıyor. Bir ara taibo yapıyordum. Çok keyifliydi. Hem dövüş hem dans. İkisi bir arada. Çok hareketli, çok enerjik bir spor. Bayılıyordum ona. Zumba yine dans ederek yapılan
Zumba,
bir spor.
Evet.
Çok keyifli. Ben böyle biraz daha adrenalin sporlar, hareketli spor seviyorum. Çok aynı yerde yürü, koş, aynı hareketleri, ağırlıkları kaldır, indir. Mesela bunlar beni biraz sıkıyor. Biraz aksiyon, biraz hareket olmalı. Çabuk sıkılan biriyim.
Evet, çok
de
fazla programı net sporlar sana göre değil o zaman.
Evet, daha
biraz
hareketli spor seviyorum.
Olması lazım.
Yani yeniden spora başlayacağım. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum, yeniden fitness olacak ama şu an yapamıyorum.
Bu Boğaz hattı da özellikle yürüyüş için sezonunda
tabii
çok avantajlı.
Muhteşem. Ben
İyi
de zaten komşunuzum
yani.
Biliyorsun ki.
Evet,
ben
evet.
de zaten gayet sahile yakın, Boğaz'a yakın. Burada bir sürü parklar, yürüyüş alanları, şanslıyız aslında.
Çok, evet. Peki bu kolundaki durum öncesi yayıncılık anlamında, bu şeyde pandemiden etkilenme anlamında bir değişiklik oldu mu? Yani yeni fikirler, yeni bir proje ya da bireysel olarak kendin bir yapabildiğin bir durum oldu mu ya, online
pandemi
olarak?
Pandemi döneminde açıkçası rutinimi korudum. Yani radyo yayınlarım devam etti, astroloji yazılarım devam etti. Ayrıca ben PR da yapıyorum. Sanatçılara radyo danışmanlığı veriyorum. Birçok sanatçıyla
çalışıyorum. Radyo danışmanlığı diye geçiyor değil mi?
Evet, evet. Radyo danışmanlığını ben icat ettim bu arada. Yani normalde bu bir basın danışmanlığı. 2000'li yıllarda Peker Müzik'te ilk basın danışmanı olarak başladım. Sonra bıraktım bu işleri, radyoya geri döndüm. Radyosu olmaz dedim. Sonra radyodayken, işte Best FM'deyken bana bir teklif geldi. Yeniden PR yapar mısın, basın yapar mısın, basın danışmanlığı? Olur, okey, yaparız ama uzmanlık alanım radyo dedim ve radyo üzerine yürüyelim dedim. Yani biri de bana bu fikri verdi bu arada. İşte radyoya yoğunlaşsan, sen radyocusun, hepsi arkadaşın, radyoların çalması daha önemli. Aa evet, çok mantıklı falan deyip ben basın danışmanlığını ayıran ilk kişiyim. Radyo danışmanı olarak ilk lanse eden, sadece sanatçıların radyolarında temsil eden kişiyim. Sonra bu iş çok tuttu.
Evet.
Düşün, bunu ben ne zaman icat ettim herhalde? 2009'da Berkay'ın albümü, Berkay'ın Taburcu albümünün PR'ını ben yaptım. Radyo PR'ını. Sadece radyosuyla ilgilendim ve şarkı zaten çok iyiydi. Patladı gitti ve ortaya radyo PR danışmanlığı çıktı.
Albüm icat zaten ettim. Çok başarılı.
Evet. Yani ama işte dediğim gibi benim de icadım çok tuttu. Sadece evet, radyolarla ilgilenme mantıklı geldi herkese. Radyo daha önemli dendi basın adına. Radyo çalmadı mı çünkü hiçbir şey olmuyor. Ve bunun üzerine ben böyle bir yeni bir iş dalı, yani basın danışmanlığını dönüştürmüş oldum. Yeni bir iş dalı ortaya çıkardım. Kendim de rahat ettim sırf radyolarla ilgilenerek. Ve sonra bu o kadar tuttu ki artık radyo danışmanları ortaya çıkmaya başladı. İşte eski radyocular, radyoculuğu bırakanlar radyo PR yapmaya başladı. Ya da radyoyu yetersiz bulanlar ek olarak. Ben oradan bir yol açmış oldum. Şu anda da birçok kişi radyo danışmanı olarak parasını kazanıyor, işini yapıyor. Öncü olduğum için de çok gururluyum. Yani aslında bayağı bir şey yapmışız be Dilhan deyip yani, ama yetmez, daha da
yetmez,
yapmalıyım.
Devam ediyorsun yoluna. Peki bununla ilgili bir resmi anlamda bir şirket mi kuruluyor? Nasıl oluyor?
Tabii ki şirket kurulabilir.
Şirket menajerlik yapıyor. Menajerlik
yok,
hizmeti de var mı içinde?
Menajerlik başka bir şey. Menajer bambaşka bir şey. Menajer, yani ülkemizde menajer kavramı biraz farklı. Dünyada farklı. Dünyada menajer dediğin sanatçının giyiminden konuşmasına kadar, gittiği yere kadar her şeyine karar veren, lanse eden, yönlendiren, klibine kadar, görseline kadar, imajına kadar, söylemine kadar, yanındaki sağ kolu demek. Türkiye'de ise menajer demek para kazandıran, iş bağlayan,
iş bağlayan
kişi demek
tarafta
oluyor. Aslında evet, öbürü daha mantıklı. İkisi bir arada olunca daha mantıklı. Böyle menajerleri de bulmak zor oluyor. O yüzden herkes menajer değil, her iş bağlayan, ona aracı diyelim. Aracılar diyelim. İş sadece iş bağlıyorsa ama bir sanatçıyı baştan yaratıyorsa, yani
stil danışmanlığı yapıyor.
Evet. İmajından şey, tavrına, konuşmasına ve onu yeni bir boyuta getiriyorsa bu menajerlik. Ben menajer değilim. Ama belki ileride olurum. Neden olmasın? Çünkü ara ara zaten ben kendi çalıştığım sanatçılarıma da imajından konuşmasına, tavrına kadar çok fazla akıl verip yönlendiriyorum. Bunu yapıyorum zaten aslında.
Kimlerle çalışıyorsun son 2 yıldır mesela?
Son 12 yıldır Ferhat Göçer.
12 yıldır Ferhat
Ömür
Göçer.
Ömür Gedik.
Yok, 2 yıldır diye söyledim, hani pandemi dönemini.
Pandemi döneminde de
özellikle
sonuçta
belirtmek için.
Pandemi döneminde de yeni birçok isimle çalıştım. Yani sadece tabii ki Ferhat Göçer ve Ömür Gedik değil ama onlar benim ana sanatçılarım. Her zaman bir arada olduğumuz değerli isimler. Onlara da selam olsun.
Selamlar.
12 yıldır
harika ama yani güzel bir
devam
isim
ediyoruz. Ama evet, öncesinde tabii ki bu kadar süre içinde Hadise'den Bülent Ersoy'a kadar, Murat Dalkılıç'a kadar, Yıldız Tilbe'ye kadar, Tan'a
çok
kadar
severim,
hepsinin radyo PR danışmanlığını yaptım. Bu arada
evet,
sektöre de ilk çıkan birçok isimle yine ben yanındaydım. Onun da gururunu yaşıyorum. Mesela Aleyna Tilki ilk sizin radyoya çıkardım. Number One Türkiye Kadir'e konuk oldu ve
evet, o işi
Emrah
görenlerdensin sen de.
Aynen.
Değil mi?
Kesinlikle, yani çok iyi projeler kendini belli ediyor. Ben de tabii ki onlar başarılı oldukça gurur duyuyorum. Çünkü PR'ını yapmış olmak çok gurur verici. İşte Aleyna Tilki, işte Cem Belevi, ilk benim sanatçım Simge öyle, Berkay öyle, Levent Dörter öyle. Ondan sonra
Levent Dörter'le tanıştım. Eğlencede tanışmıştık.
Çok şekerdir, çok pozitiftir.
Elan Nur, evet, çok
tatlıdır.
Çok.
Sonra Aydın Kurtoğlu yine ilk benimle evet, bu sektöre girdi ve gururlanıyorum. Çünkü başarılı oldular ve ben yanlarındaydım. Daha onlar hiç kimse onları tanımıyorken ben onlara inandığım için de ekstra bir mutluluk duyuyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş. Şimdi yine yeni keşifler, yeni birileri oldukça, başarılı oldukça, yani sıfırdan birinin PR'ını yapıp o tutunca daha da gururlanıyorum. Bu arada Kerem Cem de benim sanatçım. Şimdi albüm hazırlığında, yeni albüm hazırlığında. Ocak ayı içinde o da albümünü çıkarmaya çalışıyor. Yani yeni isimler var çalıştığım tabii ki. Birçok isim var. Caroline Yılmaz'la çalışıyorum. O da hem medya hem sanatçı hem iş kadını. Onun dışında Taner Kaya, Ferhat Göçer destekli. Ayrılsak Ölürüz Biz'in söz ve bestecisi. Ferhat Göçer de destek oldu ona. Feat yaptı Yaklaşmayın şarkısında. Klip de çektiler. O proje devam ediyor. Can İlter'le çalışıyoruz. Rock müzik sanatçısı. Yani çok güzel projeler var. Başka da gelecek, yeni yılda gelecek projeler var. Neşe Seçil mesela, Ferhat Göçer'le Sorarlarsa da feat yapan. Şarkının söz ve bestecisi. Neşe'nin de 7 Ocak'ta kendi şarkısı çıkıyor. Mesela onun da PR ile ilgileneceğim. Çalışmaya devam. Yani üç koldan çalışıyorum aslında. Genelde, radyo, evet. Astroloji, PR. Oyunculuk da yeniden başlarsa süper olur.
Sadece şarkıcılık, yorumculukla öne çıkan isimler değil saydığın isimlerin. Çoğu da oyunculuk tarafı veya işte bestekarlık tarafı tabii olan da isimler. Yani biraz herhalde orada da bir enerji karşılaşması olmuş. Yani olabilir, çok yönlü evet. İnsanlar genelde. Peki bu nasıl oluyor? Sıfırdan bir isim. Diyelim ki ben müzisyenim. İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'a geldim ve kapını çalıp da Instagram'dan veya sana ulaşıp da PR yani hesabın var.
Çok Instagram'dan olmuyor onlar.
Nasıl şöyle, ilerliyor?
Hep referansla. Yani şöyle, benim çalıştığım isimler zaten beni tanıyan, bilen insanlar. Hani hem radyocu olarak yollarımız kesişmiş, eskiden beri çalıştığım insanlar. Ya da sektörün içindeler zaten. Ne bileyim, söz ve besteci olarak ya da daha önce bir şeyler yapmışlar. Ya bir radyoda tanışmışız ya birileri bizi aracı olmuş. Mesela şöyle oluyor, biri aracı olması gerekiyor. Çünkü ben de o kişiyi tanımıyorum. Yani Instagram'dan Mine Hanım çalışalım mı demek çok iyi olmuyor. Güvenemem, kimsin? Ha, ortak arkadaşlar varsa, ortak sanatçı dostlar varsa biri genelde aracılığıyla oluyor bu işler. İşte mesela Ferhat Göçer diyor ki Mineciğim işte süper bir sanatçı var sana yönlendiriyorum. Bir bakar mısın, ilgilenir misin gibi. Ya da söz ve besteci bir sanatçıya şarkı veriyor. Sanatçı da PR'cı arıyor. Bana yönlendiriyor gibi.
İlerliyor.
Yani daha çok ya tanıdıklarımızla ya tanıdıklarımızın tanıdıklarıyla çalışıyoruz sektörde.
Harika. Yani bereketli olsun. Her şey çok güzel görünüyor
i̇nşallah.
Buradan.
Evet, daha güzel olsun
yakın
inşallah.
Geçmiş de çok başarılı. Daha geçen yine söylediğim gibi Hande Yener'i de ağırladın. Eni Konu Sohbet Radyo Başakşehir'de devam
evet,
ediyor.
Evet, Radyo Başakşehir'de hafta içi her gün 13-16 saatler arasında devam ediyor. Haftalık
harika.
Yazılarım da cnntürk.com'da yazarlar bölümünden okuyabilirler. Videolarımı da orada bulabilirler. PR olarak zaten sanatçılarla çalışıyoruz. Onlar da projeleri oldukça bize ulaşıyorlar. Güzel projelerde olmak istiyorum. Tanıtmaya devam edeceğim tabii radyolarda. Oyunculuk tekliflerine de açığım. Oyunculuk da gelirse dört dörtlük olacak.
Belki yarın öbür gün bununla ilgili de bir alt meslek dalı İnşallah. Sen belki kurarsın ve kendi oyuncularını yetiştirirsin. Her şey olabilir. Hayat.
Çok onu düşünmüyorum. Ben yani kendimle ilgili oyunculuğa tekrar geri dönmek isteyebilirim belki ama oyunculuk sektörüyle ilgili hani öyle bir PR yapayım, oyuncularla çalışayım gibi bir düşünce yok aklımda ama Allah mı söyletti bilemem bilhan. Bende yok
olmaz.
Öyle bir şey. Ben daha çok müzik.
Daha
müzik
çok
insanı,
müzik
radyo insanı, evet. Sanatçılarlayım. Ama kendim oyunculuk adına dediğim gibi bir şeyler yapmak isterim yeniden.
Tarzın tamamen sana ait değil mi? Yani takıları sevdiğini biliyorum. Tasarım işler hep kullanıyorsun.
Teşekkür ederim. Benim yani evet.
Senin seçimlerin
benim
tamamen.
Seçimim, benim zevkim.
Çok
arada
güzel.
Tabii güzel hediyeler de gelebiliyor doğum günlerinde.
Geçen gün geldi bir kupa.
Geliyor.
Yılbaşı temalı galiba.
Evet evet aynen. Arada
kırmızı.
Böyle yılbaşı sürprizleri, hediyeleri olabiliyor ya da
ne
doğum
güzel.
Günümde gelen güzel şık tasarımlar falan.
Terazi
olabiliyor.
Miydin?
Ben akrep burcuyum.
Akrep burcusun. Çok güzel. Ekim.
Evet,
Ekim
akrebiyim.
Değil mi? Süper.
Ama terazi stelyumu da var haritamda. O yüzden biraz süslü seviyorum. Süslü güzel şeyleri.
Bak terazi
şeyleri.
Oradan kalmış aklımda.
Terazi enerjisi evet. Var haritamda. Evet. Ama burcum akrep, yükselenim başak.
Peki Sayın Mine Ayman şöyle sorayım. Bu aralar bir herhangi bir retro ya da bir şeyin etkisi var mı? Yakında
olmaz
uyarı,
mı? Venüs retrosu bir... yaşıyoruz.
Şu anda Venüs'ün
evet,
içindeyiz Venüs değil mi? Çıkamadık daha.
Venüs'ün içinde daha yeni geldi.
Aa.
Ocak sonuna kadar devam edecek. O yüzden herkes aşk hayatına dikkat etsin. İlişkisine dikkat etsin. Yeni bir ilişkiye başlarken dikkatli olsun. Yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zaman değil. Var olan ilişkinizi koruyabilir ya da güzelleştirebilir. Sorunluysa düzeltme çalışmaları yapabilirsiniz. Zaten olmazsa da artık Şubat'ta inceldiği yerden kopacaktır Venüs düzeldiğinde. Bu dönemi gözlem, iyileştirme dönemi gibi düşünelim aşk hayatımızla ilgili. Sıfır ilişkilerden uzak duralım. Çünkü güvenilir olmayabilirler. Öyle öylesine yaşamak istiyorsanız tabii ki yaşayabilirsiniz. Ya da problemli insanları bu ara hayatınıza çekebilirsiniz. Karması ağır insanları. O yüzden de çok da yeni ilişkilere açık olmayın derim tavsiye olarak. Zaten Venüs Retrosu Oğlak'ta, en çok Oğlak, Koç, Terazi ve Yengeçler etkileniyor.
Yengeç, evet, yengeç.
Sert etkileniyorlar. Onlar biraz daha karmatik ilişkiler yaşayabilirler. Özel hayatlarında sorun yaşayabilirler. Burcu yükseleni bu burçta olanlar. 29 Ocak'ta Venüs Retrosu bitecek ama tam böyle kendine gelmesi, güzelleşmesi, ben Şubat ortasını beklemenizi tavsiye ederim. Evlenmek için, nişanlanmak için.
14 Şubat başla.
Evet, 14 Şubat itibariyle aşka hemen yoğunlaşabilirsiniz. 14 Şubat'a yetişir yani.
Harika.
Güzel bir kutlama, güzel bir ilişki, evlilik, teklif. Ve bu arada Venüs retro olduğu için de parasal konularda sıkıntılı günler yaşıyoruz. Dünyada da krizler olabilir ama ülkemizde de özellikle yaşadığımız bir kriz var. İşte dövizin inmesi çıkması, altının inmesi çıkması, bu spekülasyonlar daha da devam eder. Çünkü Venüs aynı zamanda parayı da temsil ediyor, lüksü, konforu da temsil ediyor. Dolayısıyla ben Şubat ortasına kadar parayla ilgili hiçbir şeye güvenmemenizi tavsiye ediyorum. Paramızı koruyalım, saçmayalım, lüks harcama yapmayalım.
Dikkatli
mümkünse
olalım,
kenara paramızı koyalım. Dövize de altına da çok güvenmeyelim. İnişli çıkışlı olmaya devam edecektir. Ben yani kaygan bir zemin görüyorum parasal konularla ilgili. Aşırı harcamalara, borçlanmalara dikkat. Ev, araba, bilmem ne, telefon, bir şeyler alacaksanız da yine Şubat ortasını beklemenizi, bir önünüzü görmeyi beklemenizi tavsiye ederim. Bu arada 16 Ocak'ta da Merkür Retrosu geliyor. Yani Venüs Retrosu.
Retrolardan retrolara sürükleniyoruz.
Aynen.
Jüpiter Venüs şansı ne zaman ya? Ben onu çok seviyorum.
Onu da söyleyeceğim ama şu Merkür önemli. Hı-hı. Şimdi Venüs Retroyken üstüne bir de 14 Ocak itibariyle Merkür retro olacak. Düzelmesi 4-5 Şubat. Kendine gelmesi yine Şubat ortası. Diyorum ya, bütün önemli anlaşmalar, imzalar, başlangıçlar için Şubat ortasını tavsiye ediyorum. Ocak'ta daha da kafalar karışacak. Daha da iletişim karışacak. Teknolojik sorunlar yaşayacağız ki ocağa da bir şey kalmadı. Yani Merkür retrosu da geliyor. Yeni yıla pek parlak başlamıyoruz 2022'ye açıkçası. Kafalar karışık. Duygusal hayat karışık. Parasal durumlar karışık. İletişim karma karışık. İletişim sorunları, tartışmalar, gerginlikler olabilir. O yüzden de herkes sakin olsun, var olanı korusun. Ama eski ilişkiler, yarım kalan ilişkiler yeniden başlayabilir, kurtarılabilir, toparlanabilir. Eski sevgililer, eski işler, eski iş ortakları, eski işinize dönebilirsiniz falan. Hani eski daha güvenli ama yeni yani sıkıntılı olabilir. Gelelim Jüpiter'e. Jüpiter büyük bolluk, bereket, şans gezegeni ve önümüzdeki hafta Jüpiter balığa geçiyor. 29'u sanırım.
Benim yükselenim balık, iyi.
Süper, tüyomu sana yarar
aldım
o zaman.
Hadi bakalım.
Jüpiter balık burcuna geçiyor ve 11 Mayıs'a kadar balıkta kalacak. Dolayısıyla su grupları şanslı olmaya başlayacak. Balık, akrep, yengeç. Ben de akrebim, ay burcumda yengeç. Hadi inşallah.
Hadi bakalım. Çifte
kariyer şans. Evimde de balık var. Allah, hadi o güzel şeyler
ben
bekliyorum
ateş
inşallah.
Ateş burcuyum. Aslan ateş dedim.
Aslan ateş ama yükselenim balık olduğu için işte oradan bir su ve duygusallığım var. Bence yükselen balıklar da, yengeçler de, akrepler de, burcu da bunlar olanlar, Mars'ı, Venüs'ü, ay burcu, bu burçlarda olanlar öne çıkacak, şanslı olacak. Hem aşk adına hem para adına güzel bir döneme girebilirler. Dolayısıyla Jüpiter balığa geçsin. Zaten Jüpiter balıkta daha şifacı. İyileşmeler olabilir, daha huzurlu olabiliriz, daha keyifli olabiliriz. Yani Jüpiter bir destek atacak. Ama en çok dediğim gibi balık, akrep, yengeçler şanslı olacaklar. Sonra 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç'a geçecek bir süreliğine. Orada da koçlar, aslanlar ve yaylar şanslı olacak. Sonra tekrar gerileyecek balığa, tekrar geri gelecek. Yani sen her yerden şanslısın gibi görünüyor.
2022 evet, bir kahin neredeyse bir arkadaşım güzel şeyler söyledi, bakalım ya.
Sana iyi geleceğini söyledi değil mi? Hadi inşallah.
2023'te
bana iyi gelecek inşallah, hadi bakalım.
Yine senin yorumun vardı. 2023 için yine güzel bir şeyler söylemiştin.
Evet,
teşekkürler.
Evet.
Yani o şanslıyız. Şans. Arkadaşlar veya beni dinleyen sevgili arkadaşım, Mina Ayman sadece bize söyleşi için konuk gelmedi. Bakın ne güzel, neredeyse 2022'nin de tamamını yorumladı. Ben bunu ara ara yıl sonuna kadar ve ocağın ilk haftası boyunca öne çıkaracağım bu söyleşiyi parçalar halinde. Siz de bu önerilerden, bu tüyolardan bence benim gibi faydalanın derim. Çünkü dediği çıkıyor.
Ah, çok teşekkür ederim. Zaten kişisel danışmanlıkta veriyorum dediğim gibi. Kişisel danışmanlıkları da referansla veriyorum daha çok. Memnun kalan tavsiye ediyor. Tekrar kendisi baktırıyor. Başkasını söylüyor vesaire. Ama ciddi ciddi harita baktırmak isteyenler de Instagram'dan bana mesaj atabilirler. Direkt mesaj atarak. Hani harita baktırmak istediklerini belirtirlerse oradan da kendilerine bilgi verebilirim. Instagram'da ve Twitter'da.
Evet,
zaten. Mina Ayman olarak beni bulabilir, takip
tabii,
edebilir.
Tabii,
direkt
kolay.
Mesajla ciddi ciddi böyle güzel güzel yazarlarsa mesajlara dönüyorum. Ama sadece sadece ne haber, nasılsın, bir şey sorabilir miyim, müsait misin gibi mesajlara cevap vermiyorum. İşte iletişim sorunluğu buradan başlıyor zaten. Önce hiç tanımadığınız birine zaten mesaj yazıyorsanız hani hem kendinizi bir tanıtmanız hem derdinizi bir yazmanız lazım ki cevap versin. Yoksa merhaba ne haber, yani tanımadığımız birine niye cevap verelim değil mi mesela?
Kesinlikle.
Buradan arada böyle bir iletişim bilgisi de vermiş olduk.
Evet, evet, böyle de bir...
Ama böyle Allah'tan çok kişi yok, çok şükür.
Aman aman olmasın. Sen güzel yolunda ilerliyorsun. Uzmanlıklarından faydalanmak isteyen astroloji anlamında özelinde insanlar sana zaten ulaştı ve ulaşacaktır.
Ne konuştu bu kız demişlerdi şimdi. Susmuyor. Dilhan'ı da konuşturmuyor. Cır cır cır. İşimiz bu, konuşmak. İnşallah keyif almışsınızdır konuşmamdan. İnşallah hoşunuza gitmiştir yani.
Yine görüşürüz. Yeni işler konuşuruz. Dilerim her şey bereketli olsun. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Davet ettiğin için harikaydı.
Evet. Tüm uygulama için, podcast dinle ailesi için teşekkür ediyoruz. Evet, podcast dinle ilerliyor yolunda.
Tıpkı zaten podcast dinle dedi de ilk başladığında ben de astroloji podcastlerimle vardım biliyorsun ki.
Evet.
Oradan da beni podcast dinleyiciler biliyordur.
Kesinlikle.
Yine buluşuruz inşallah yorumlarla.
Her zaman, her zaman teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Bay bay.
Bay bay. Podcast dinle.